Gelecek dediğimiz şey zihnimizde bir hikaye, belirsiz ve bilinmez. Zihnimiz belirsizlik karşısında boşluk bırakmaz, çoğu zaman en karanlık, en kötü senaryoyla tamamlar resmi. Henüz yaşanmamış bir ihtimal, bugünün duygusuna dönüşür. Oysa daha huzurlu bir hayat için iyi ihtimale yer açmak mümkün. Kendimize verdiğimiz en büyük şans, kötü hikayelere hapsolmak yerine iyiyi hayal edebilmek. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kötü ihtimaller, felaket senaryoları, ya en kötüsü olursa hali. Tüm bunlar zihnimizde ne kadar geniş yer tutuyorsa hayatı o kadar tetikte ve küçük yaşıyoruz. Korku ve endişe yalnızca birer duygu değil. Seçimlerimizi, kararlarımızı, davranışlarımızı şekillendiren, hayatımızı daraltan zihinsel mekanizmalar. Oysa çoğumuzun istediği geniş, ferah, hakkını vererek yaşadığımız bir hayat değil mi? Daha az korkuyla, daha az endişeyle yaşamanın ilk adımı iyi ihtimale şans tanımak. Çok zor durumlarda bile ya düşündüğüm kadar kötü değilse ya daha kolay bir yolu varsa, aklıma gelen bu korkutucu ihtimal ya sadece bir hikaye ise diye düşünmek ve zihnimize alternatif bir yol göstermek mümkün. İyi ihtimale şans tanımak sadece düşünceyi değil yaşadığımız hayatın kalitesini değiştirecek. Gerçekliğimizi sadece dış dünya değil, zihnimizin kurduğu, hayal ettiği hikayeler de belirler çünkü. Zihin neye dikkat eder ve neyi tekrar tekrar düşünürse onu yaşanmış hale getirir. Bir düşünelim, bir şeyin yaşanmış sayılması neye bağlı? Hayat tecrübesi dediğimiz şey tam olarak nedir? Mesela bütün günü evinizde güvenli, sakin bir ortamda geçirebilirsiniz. Her şey iyi, normal, olağanüstü hiçbir şey yok. Ama gün boyunca kafanızın içi endişe verici bir takım düşüncelerle doluysa, bütün gün bir felaket senaryosunu döndürüp durduysanız zihninizde, sonuçta nasıl bir gün olmuştur o? Geride nasıl bir duygu bırakmıştır? Kısacası siz o günü nasıl yaşamışsınızdır? Hayalimizde kurduğumuz bir hikayeye bedenimiz tepki veriyorsa, bir duygu oluşuyorsa ve zihinde bir iz bırakıyorsa, o hikaye belli bir düzeyde yaşanmış sayılmaz mı? Sadece olduğu haliyle gerçekliği değil, zihnimizde kurguladığımız olasılıkları da yaşıyoruz. Bu yüzden hayal ve gerçek arasındaki fark sandığımız kadar mutlak değil. İkisi de aynı sahnede, bilinçte ortaya çıkıyor. Beynimiz ayrıntılı bir şekilde hayal edilen bir senaryoyla gerçekten yaşanan bir durum arasında her zaman keskin bir ayrım yapmaz. Özellikle tehdit söz konusuysa, korkutucu bir şey hayal ediyorsak, beden gerçekmiş gibi tepki verir. Zihnimizde bir sahne canlandırdığımızda sadece düşünmüyoruz onu. Beyin o anı küçük ölçekte yaşamaya başlıyor. Mesela bir limon ısırdığınızı hayal edin, ağzınız sulanabilir. Boş bir sokakta yürürken, arkamda biri mi var, galiba biri takip ediyor beni diye düşünmeye başlayın, bedeniniz gerilir. Çünkü beyin hayal kurarken sanki o an gerçekten oluyormuş gibi aynı sistemleri çalıştırır. Tabii gerçek deneyimin aynısı değildir bu. Daha zayıf, daha düşük yoğunluklu versiyonudur. Ama sonuçta sırf hayal ederek gerçeğe benzer bir tecrübe yaratırız. Buradaki kilit nokta beynimizdeki alarm sistemi, amigdala. Beynin içinde yer alan küçücük bir yapı bu. Ve temel görevi tehlikeyi hızlıca fark edip bedeni buna hazırlamak. Hızlıca, detaylı analizlere girişmeden. Gerçekten bir tehlike var mı yoksa ben mi abartıyorum diye sorgulamak yerine bir tehlike sinyali var, boşa geçirecek zaman yok, hazırlanmalıyım diyerek. Bu yüzden kötü bir şey hayal ettiğimizde hemen bedensel sinyallerle tecrübe ederiz bunu. Nabız yükselir, kaslar gerilir, nefes hızlanır. Vücut stres hormonu salgılamaya başlar. Tehdit gerçek olmayabilir ama verilen tepki somut ve gerçektir. Özellikle kötü senaryolar, kafamızda kurduğumuz kötü hikayeler çok daha güçlü etki yaratır beynimizde. Çünkü ne zaman kötü hikayeler kurarız, en çok ne zaman endişeleniriz? Belirsizlik karşısında. Zihin belirsizliği sevmez ve boşlukları doldurmak ister. Ne olacağını bilmiyorum, nasıl sonuçlanacak belli değil, demek ki riskli olabilir, tehlikeli olabilir. Bu yüzden kötü senaryolar daha detaylı canlanır kafamızda. O bulanık ihtimali somut bir sahneye çeviririz. Tehlikeyi anlamak için detaylandırırız. Kısacası belirsiz bir tehdidi kontrol edebilmek için onu mümkün olduğunca somutlaştırmaya çalışırız zihnimizde. Duygusal bir yük yaratır bu. Daha sık düşünülür, tekrar edilir ve sonuçta ortaya şöyle bir döngü çıkar. Önce kötü bir şey düşünürüz, amigdala aktive olur, beden buna tepki verir. Bedensel sinyaller, demek ki durum ciddi hissi yaratır ve bu his, hayal ettiğimiz o kötü şeyi daha gerçek gibi algılamamıza yol açar. Yani düşünce bedeni tetikler, beden de düşünceyi doğrular. Duygularımızı anlamaya çalışırken şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Beynin temel görevi bizi hayatta tutmak. Gereksiz yere korkmak, boş yere endişe etmek, yanlış alarm vermek bunlar beyin için sorun değil. Beynimiz için esas mesele, gerçek bir tehlike varsa onu gözden kaçırmamak. Bu yüzden tehlike sinyallerine karşı fazlaca hassas çalışan bir beynimiz var. Şimdi gelelim işin güzel yanına. Madem zihin tehdidi hayal edip, kötüyü düşünüp, bedeni harekete geçirebiliyor, aynı şekilde güvenli ve iyi olanı hayal etmek içimizi yatıştırabilir mi? İyi senaryoyu düşünmek, iyi ihtimali hayal etmek hayatımızı, hayat tecrübemizi nasıl etkiler? Psikolojide zihinsel canlandırma provası deniyor buna. Yapacağımız şey, kötü bir senaryo hayal etmek yerine zihnimizde bilinçli olarak daha gerçekçi, daha kolay, daha iyi bir hikaye kurmak. Ya her şey çok kötü giderse diye düşünmek yerine bazı şeyler iyi gidebilir demek mesela. Yapamayacağım, başaramayacağım yerine zorlanabilirim ama idare edebilirim demek ya da. Kritik nokta şu, o sahneyi mümkün olduğunca canlı ve detaylı bir şekilde zihinde kurgulamak. Önemli olan bu. Amigdala sadece tehdide değil, güvenlik sinyallerine de duyarlı çünkü. Gelin bir örnek üzerinden bakalım buna. Mesela biriyle zor bir konuşma yapmamız gerekiyor. Önemli bir konuda bir yüzleşme. Birçok endişeniz var. Zor geliyor, nasıl olacak? Kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Sakin kalabilecek misiniz? Karşınızdaki kişi nasıl tepki verecek? Konuşma bir çatışmaya dönüşür mü? Sonuçları ne olur? Birçok belirsizlik mevcut. Dediğim gibi insan beyninin en sevmediği şey, belirsizlikleri tehdit olarak algılayan ve o belirsizliklerin içini doldurmak üzere hemen hikayeler üreten bir beyinle yaşıyoruz. Zihinsel canlandırma provasıyla iyi ihtimali hayal ederek yapacağımız şey, bir bakıma bu duruma uygun iyi bir hikaye kurgulamak. Ama burada çok önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum. İyiyi düşünmek, iyiyi hayal etmek, mükemmeli hayal etmek demek değil. Her şey çok güzel olacak, tam istediğim gibi olacak, istediğim sonucu alacağım. Hayır, bu değil. Bu konuşma zor olabilir. Karşı taraf savunmaya geçebilir, ben de heyecanlanabilirim, gerilebilirim. Ama yine de söylemek istediğimi ifade edebilir ve kendi tavrımı koruyabilirim demek. Yani prova ettiğiniz şey, sonucu kontrol etmeye çalışmak yerine kendi duruşunuzu yönetmek. O anda nasıl davranacaksınız, nasıl konuşacaksınız, kim olmak istiyorsunuz o anda? Tüm bunlara ilişkin en iyi ihtimal ne? Bunu hayal etmek. Çünkü mükemmel olacak, çok iyi geçecek düşüncesinde kontrolümüz dışındaki bir durumu yönetme gayreti var. Bu yüzden de gerçekçi değil. Bir kere biz ne yaparsak yapalım, karşımızdaki kişinin sözlerimizi nasıl yorumlayacağının, bize nasıl tepki vereceğinin bir garantisi yok. Kendi düşünceleriyle, kendi duygularıyla yaşayan tamamen bizim kontrolümüz dışında başka biri bu. Bu yüzden iyi senaryoyu kurgularken beklentimiz dış dünyaya, dış koşullara, başka insanlara değil kendimize yönelik olmalı. Kontrol gücümüz orada. Kendi zihnimiz, kendi davranışlarımız. Beynimize vermek istediğimiz mesaj, her şey yolunda giderse, bu kişi tam da istediğim gibi davranırsa işte ancak o zaman güvendeyim değil. Böyle bir mesajı zorlamıyoruz. Aksine, koşullar mükemmel olmasa da zor da olsa baş edebilirim güvenini aşılamak. Amaç bu. Peki bu örnekte, konuşma örneğinde zihnimizde iyi ihtimali canlandırırken nasıl yapacağız bunu? Zihinsel canlandırma provası tam olarak ne anlama geliyor? Sahneyi somutlaştırarak başlayalım. Neredeyiz? Nerede konuşuyoruz? Işık, ses, ortam nasıl? Oturuyor muyuz, ayakta mıyız? Bunları düşünelim. Detaylı düşünmenin bir etkisi var çünkü beyin somut sahnelere daha güçlü tepki veriyor. Bu tür durumlarda en zor an genelde başlangıçtır, konuşmaya giriş. İlk cümleyi prova edebiliriz zihnimizde. Ne olabilir? Mesela şöyle çok basit bir şey olabilir bu. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Bir süredir aklımda olan ve seninle paylaşmak istediğim bir şeyi konuşmak istiyorum. Aramızda geçen bir konuyu netleştirmek istiyorum. Hatta bazen şöyle başlamak bile mümkün. Açıkçası nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Belki zor bir konu ama konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk cümleyle belirsiz bir alanı daha net, daha açık hale getirmiş oluyoruz. Ne yapmak istediğimi biliyorum, burada bir planım var, sağlam durabilirim hissi yaratıyor bu. Dikkat edin, zor konuşmaları, yüzleşmeleri erteleriz, kaçınmaya yatkın oluruz ve çoğu zaman bunun temel sebeplerinden biri nasıl başlayacağımızı bilmemektir. Sakin ve kontrollü bir başlangıç hayal ettiğimizde stres düzeyinin bir parça azaldığını fark edeceğiz. Sahneyi kurgulamaya devam edelim. Kendimizi hayal ediyoruz, karşımızdakini değil, unutmayalım bunu. Nasıl bir ses tonuyla konuşuyorum? Ses tonu sadece karşı tarafı değil, kendi sinir sistemimizi de etkileyen bir unsur. Yüksek, hızlı, gergin bir tonda konuştuğumuzda bedenimiz bir tehdit sinyali olarak okuyor bunu. Yani sadece dışa değil, içe de konuşuyoruz. Nasıl bir ses hayal ediyoruz? Sakin ama kararlı, yumuşak ama net. Bir başka şey, bence en önemli unsurlardan biri, konuşma hızı. Ne kadar hızlı konuştuğumuz da doğrudan sinir sistemiyle bağlantılı. Hızlı hızlı konuştuğumuzda panik, telaş, kontrol kaybı endişesi var. Oysa yavaş yavaş konuştuğumuzu hayal ettiğimizde bir sakinlik yaratıyor bu. Acele etmek zorunda değilim. Sakin sakin anlatabilirim, düşünerek, kelimelerimi seçerek, gerekirse arada duraksayarak, nefes alarak. Bunu yaptığınızı hayal edin. Konuşmanın zihninizdeki duygusu hemen değişecek. Ben konuşma hızını virajlı bir yolda araba kullanmaya benzetiyorum. Hızlı gidiyorsak direksiyon duygusu hassaslaşır. Küçük bir hareket bile savurabilir bizi. Hızlı konuşmak da böyle. Zihin hızlandıkça kontrol duygumuz azalıyor. Hatta benim tavsiyem, zorlayıcı, stresli durumlarda, bir iş görüşmesinde mesela ya da topluluk önünde konuşurken, gergin bir tartışma sırasında, bu tip durumlarda her zamankinden daha yavaş konuşmak. Ses tonu, konuşma biçimi, aynı şekilde beden dili, hayal edebileceğimiz bir başka şey. Hayalimizde kendimize dışarıdan baktığımızda nasıl görünüyoruz? Elimiz kolumuz nerede? Duruşumuz nasıl? Rahat mıyız? Beden dili söz konusu olduğunda işin püf noktası açıklık. Neyi kastediyorum bundan? Kapalı olmanın tam tersi. Kollarımız göğsümüzün önünde kenetli değil. Kamburumuzu çıkarmamışız, boynumuzu kısmamışız, kendimizi olduğumuz yerde küçültmemişiz. Aksine açığız. Buradayım, kendimi saklamıyorum, rahatım. Burada yine önemli bir nokta daha var. Beden dili, karşı tarafa nasıl görünmeliyim derdiyle ortaya koyduğumuz bir performans olmamalı. Derdimiz buysa rahatlamak çok zor. Amaç kendi bedeninde güvende hissetmek. Dışarıdan rahat görünmek değil, kendine rahatlamak için izin vermek. Tüm bunları düşünüp hayal ettiğimizde bir fırsat yaratıyoruz kendimize. Zor durumların büyük kısmı olayın kendisinden çok nasıl olacağını bilmemekten kaynaklanan endişeyle ilgili. Zihinsel prova yaptığımızda sahneyi bir parça tanıdık hale getiriyoruz. Nasıl davranacağız? Kontrol gücümüz nerede? Bir çerçeve oluşturuyoruz. Tepkisel yaşamaktan seçerek yaşamaya geçmenin bir yolu bu. Kendine güvenin dış koşullarla, karşı tarafın nasıl davrandığıyla değil, kendi içinde kendi tavrına, kendi seçimlerine bağlı olduğunu hatırlatan, insana güç veren bir yaklaşım. Hatta kimlik düzeyinde değişim yaratabilecek bir şey. Zor durumlardan, zor konuşmalardan kaçan biri değilim. Kolay olmasa da baş edebilirim güvenini pekiştiren bir yaklaşım bu. Sadece zor ve çok kritik durumlar için değil, hayatın daha sıradan zorluklarında bile zihnimizi iyi ihtimali düşünmek, iyi ihtimali hayal etmek için eğitebiliriz. Zihnin doğal yapısını biliyoruz. Kendi haline bıraktığımızda otomatik olarak kötüye gidecek, en kötüsünü düşünecek. Bunu frenlemenin yolu, peki iyi ihtimal ne? İyi alternatif de başka nasıl olabilir? Kendine bunu hatırlatmak. Bir aksilik, bir hata, bir gecikme karşısında başka nasıl düşünebilirim? Nasıl bir hikaye seçebilirim? Dikkat edin, günlük stresimiz çoğu zaman başımıza gelen tek bir büyük olaydan kaynaklanmaz. Küçük ama sık yaşanan durumların birikiminden oluşur. Basit sorunlara verdiğimiz tepkiler, küçük meseleler karşısında kapıldığımız karamsarlık. Bu küçük olayların kendisi uzun sürmez ama zihnimizdeki süresi uzundur ve üst üste geldiğinde sinir sistemi sürekli alarmda kalır. Kronik yorgunluğun, tahammülsüzlüğün, devamlı gergin hissetmenin sebebi bu. Basit sorunlar karşısında bile iyi ihtimali düşünmeye alıştırabiliriz kendimizi. Zihin kötüye kaydığında bunu fark et. Bu kötü senaryonun daha olumlu, daha idare edilebilir hali ne olabilir? Başka nasıl düşünebilirim? Bunu sorgula ve sonra bu iyi ihtimali zihninde canlandır. Ayrıntılarıyla hayal et, canlandır. Tekrarladıkça zaman içinde iyi ihtimali hayal etmek beyin için bir alışkanlığa dönüşecek. Amaç kötüyü düşünmemek değil, düşüneceğiz, bundan kaçış yok. Kötü ihtimaller her zaman gelecek aklımıza. Amaç orada kalmamak, fark edip yön değiştirmek. Zihnimiz alışkanlıklarla çalışıyor, evet, ama her alışkanlık değişebilir. Hep ya en kötüsü olursa diye düşünerek, felaket senaryoları kurgulayarak yaşadığımızda her defasında beynimize şunu öğretiyoruz aslında. Gelecek tehlikeli, güvende değilim. Her defasında sinir sistemi henüz yaşanmamış bir geleceği şimdiden kötü bir gerçeklik olarak tecrübe ediyor. Henüz olmamış bir şey bugünün duygusunu şekillendiriyor ve sonuçta sadece kötüyü düşünmüyoruz, kendimizi kötü hissetmeye alıştırıyoruz. Zihnimiz çoğu zaman gerçeği değil, en korktuğu ihtimali büyütmeye yatkın. Gelecek her koşulda belirsiz, bilinmez, ne olacağını bilmiyoruz. Gelecek dediğimiz şey her koşulda zaten zihnimizde bir hikaye. Geleceği kontrol edemeyiz ama ona nasıl hazırlandığımızı seçebiliriz. İyi ihtimale şans vermek, daha huzurlu, daha geniş, daha iyi bir hayat yaşamak için kendine şans vermek demek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.